Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçen hafta Çanakkale Zaferi'nin yaklaşmakta olan yıl dönümü münasebetiyle Çanakkale Muharebelerinin stratejik öneminden bahsetmiş, Koca Seyit'in kahramanlığını hatırlamış ve Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine isimli şiirinin taşıdığı değerin üzerinde durmuştuk. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ın hemen ertesi gününe denk gelen programımızda bu konuya devam edeceğiz. Bu hafta ise hem Çanakkale Zaferi hem de İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümü münasebetiyle yine Mehmet Akif Ersoy'dan bahsedeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk! Kuyruk, balık ekmek kuyruk!
Allahu Ekber, Allahu Ekber!
Şehir ve insan.
Mehmet Akif Ersoy'u bugün Profesör Doktor Mehmet Çelik'in anlatımıyla dinleyeceğiz.
Mehmet Akif Türkiye'de en çok tanınan insanların başında gelir. Bunun tabii en önemli sebebi işte Milli Marşımızı yazan şair olmasıdır. Sokağa çıktığımızda önümüze gelen rastgele insanlara sorsak Mehmet Akif kimdir? İlk olarak İstiklal Marşı'nın yazarıdır der. Biraz daha sorarsanız işte milli şairimizdir cümlesi gelir. Biraz daha Akif hususunda böyle biraz okumuş, düşünmüş, emek sarf etmiş kimseye gelince onun Safahat isimli bir şiirlerin toplandığı bir eser var der. Biraz daha böyle mürekkep yalamış, Akif mürekkebi yalamış insanlara sorarsanız işte aruz veznini en iyi kullanan iki şairden biri, bir diğeri de Fikret'tir. Tabii son dönemlerde. Biraz daha şöyle kurcalarsak birisi onun dindar bir şair olduğunu söyler. Bir fikir adamı olduğunu söyler, bir aksiyon adamı olduğunu söyler, bir dava adamı olduğunu söyler, bir ızdırap adamı olduğunu söyler, bir istihbaratçı olduğunu söyler, milli mücadeledeki o verdiği vaazlar özellikle, yayınladığı dergi, Sebilür Reşad'ı İstanbul'dan alıp getirip Anadolu'da Kastamonu'da kurdular. Oradan yayınlar yapmaya başladı. Ve heyeti nasiha denilen nasihat heyetleri, bilinç uyandırma, milli mücadele destek sağlama, şehir şehir gezdiler bunlar. Onların içerisinde yer alan, özellikle halkın dini duygularını İngilizlerin milli mücadeleyi biraz böyle çökertmek için bazı manipüle şeyler yapmalarında Anadolu insanı Akif'e bakardı. Ne diyecek bunun için? Örneğin Şeyhülislam fetvasına karşı Akif ne düşünür? Oraya bakarlardı. Toplumda böyle bir insandı Mehmet Akif. Mehmet Akif'i bir şair kabul etmek, güçlü bir şair kabul etmek bu Mehmet Akif'i tarif etmez. Yani Mehmet Akif bir şair değildir aslında. Düşüncelerini, fikriyatını ve ideallerini şiir yoluyla ifade eden bir insandır. Yani o bir akşam böyle hüzünlenip de ya getirin şu kalemle kağıdı bir şiir yazayım. Sıkıntıyla ilgili. Bu şiirin işte falan beytinde falan sanatı kullanayım da görsünler şöyle bir şiir neymiş, sanatçı neymiş. Efendime söyleyeyim tac beyitte şöyle bir ifade oturtayım buraya. Ve bunu arzun failatün failatün failatün fevlün kalıbıyla yazayım gibi böyle hiçbir derdi olmayan bir adamdı. sadece bir mütefekkir, bir dava adamı ve insanlığın genelde, özelde de ümmetin vicdanı ve kalbiydi. Ümmetin vicdanı ve kalbi. Yakın tarihimizdeki Birinci Dünya Savaşı, özellikle Çanakkale ve milli mücadeleyi bütün belgelerini yok etseniz, Safahat'tan ve Mehmet Akif'ten o dönemin bütün ızdıraplarını yazabilirsiniz. Böyle bir yönü vardı. Akif hususunda bizim yaptığımız şey çok kötü bir şey oldu. Toplumu ikiye ayıralım. Bir kısmı Akif'in dünya görüşüne, düşüncelerine ve fikirlerine karşı olanlar. Bunlar Akif'i tamamen yok saymak, tamamen üstünü örtmek için hep uğraşmışlardır. Görmemezlikten gelmişlerdir. Onun Mısır'daki o çektiği ızdıraba sebep olmuşlardır. Hatta onun vatan hasretiyle tutuşup gurbet elde, ki bir zaman vatanıydı onun da. Mısır bir zaman bizim toprağımızdı onun döneminde. Fakat o gün için o Anadolu onun için bambaşka bir şey ifade ediyordu. Orada ölürüm ızdırabıyla dönüp İstanbul'a gelince o kesim gene aynı tavrı ortaya koymuştur. Onun gelişinden rahatsız olmuşlardır. Medyada aleyhine yazılar yazmışlardır. Öldüğü zaman ölüm haberini dahi duyurmamışlardır gazetelerden ve radyodan ve cenazesine bigane kalmışlardır. Bir kesim böyleydi. Genetik olarak o kesimi devam ettiren Türkiye'de %20 civarında bir nüfus da hali aynı duygularla şey eder. Mesela bu kesim kendisini ulusalcı veya cumhuriyetçi bilmem ne diye öyle ifade etse de İstiklal Marşı'nı çok isteyerek söylemez. 10. yıl marşı onun yerine ikame edilse bayram eder. O marşın ruhundan rahatsızdır. O adamın görüntüsünden rahatsızdır. İstiklal Marşı bir milletin milli marşıdır. O milletin milli marşına soğuk olan adamın aidiyet problemi vardır. Bak, nüfus cüzdanında Türk yazabilir. Türkçülük boyasına boyanıp Türkçülük numarasına yatmış olabilir. Efendime söyleyeyim, ağzında Türkçülük söylemleri olur. Ama o İstiklal Marşı'nda geçen ibare ve ifadelerden rahatsız oluyorsa, Anadolu tezgahında kumaşı dokunmamıştır bu adamın. Kültürel dünyası ve kültürel genetiği gayrimillidir. Anadolu toprağında yetişmiyorlar. Bunlar otturlar bizde. Bu tohum başka yere ait bir tohum. Rüzgar serpmiş getirmiş bizim tarlaya düşürmüş. Şimdi bize uysalar veya bize uymasalar, dese ki ya ben farklı bir tohumum, şeyim bu, burada benimle birinci sınıf vatandaş olarak yaşar. Benim ne kadar hakkım varsa onun da o kadar hakkı vardır. Hiçbir itirazım yok. İnsan ve beşer olarak benim ona hiçbir üstünlüğüm yoktur. Ama benden görünüp farklı değer yargılarıyla benim değer yargılarıma saldırır. Bana 150 senedir bu topraklarda mahalle baskısı yaparak, laiklik numarasıyla, çağdaşlık numarasıyla, Atatürkçülük numarasıyla, cumhuriyetçilik numarasıyla bilmem neyle bana bu baskıyı yaparsa rahatsızlık buradadır. Bu milletin son 100 yıldır Anadolu insan ızdırabı budur. Bu kesimden gördüğü baskıyla adeta kıblesini şaşırmıştır. Hayattan zevk alamamıştır. Kendisini doğru ifade edememiştir. Kendisini şu edememiş, bu edememiştir. Tabii bunun ana sebebi şuydu. Biz bir ulus devlet olmadık hiçbir zaman. Biz imparatorluklar kurmuş bir milletiz. Tarihte ulus devlet şablonuna uydurmaya çalıştığımız tek devlet bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. O Cumhurbaşkanlığı forsunda görülen 16 tane yıldızın 15 tanesi bizim 15 kurduğumuz büyük 15 devleti ifade eder. Şimdi Anadolu insanı bir imparatorluk bakiyesidir. Ve o birkaç yıl içerisinde, 12-13 yıl içerisinde 5 milyon kilometre kare ateş topuna döndüğünde milyonlarca insanımızı oralarda kaybettiğimiz gibi bir o kadarı da baba ocağına iltica etmek zorunda kaldı. Kafkaslardan Anadolu'ya geldiler, Balkanlardan Anadolu'ya geldiler, Orta Doğu'dan Anadolu'ya geldiler. Dört bir yönden geldiler bunlar. Şimdi bunların içerisinde gelenler ve Anadolu topraklarında mukim olarak kalanlar ama o kumaşları farklı tezgahlarda, kültürel genetiği bizimle çok uyumlu olmayan tezgahlarda dokunduğu için bir de bunların eline şöyle bir yetki geçti. Biz Yemen'de, Sina çöllerinde, Filistin cephesinde, Kutül Amare'de, Galicia'da, Kafkasya'da, Sarıkamış'ta ve Balkanlar'da milyonlarca insanımızı kaybettik. En son Çanakkale ile beraber Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde arkasından bir milli mücadele geldi. Başımıza Yunanları musallat ettiler sevri uygulamak için. O dönemde Cumhuriyeti kurarken yaptığımız nüfus sayımında bizim Anadolu'daki nüfusumuz 14 milyondu. Bu 14 milyonun içerisinde 8,5 milyonu kadındı. Geriye 13 milyon, 8,5 milyonu kadın, 4,5 milyon erkek nüfus vardı. Bu 4,5 milyon erkek nüfusun da yaklaşık 3 milyonu çocuktu. Bunların büyük çoğu da yetim de aynı zamanda. Ve geri kalan 1 milyon insan, onlar da savaş artığıydı. Kimisi Sarıkamış'tan artık kalmıştı, kimisi Galicia'dan, kimisi bilmem Balkanlardan, kimisi şuradan buradan, kiminin bacağı yoktu, kiminin kolu yoktu. Şimdi biz bu malzemenin içerisinde yeni bir devlet kurmaya kalktık. Benim rahmetli dedem okur yazar değildi. Karasabanla çift sürmekten başka bir şey bilmezdi. Bu devleti nasıl kuracaksınız şimdi siz? Çanakkale'de ve Milli Mücadele'de, Sakarya'da biz lise öğrencilerimizi de telef ettik. Başka çaremiz yoktu. Onları da cepheye sürdük. Okur yazar olmayan insanlar, siz bir devlet kuruyorsunuz, bürokrasi kuruyorsunuz. Şimdi kimlerle bunu kuracaksınız? Ve Lozan Anlaşması'nı biz imzaladığımız gün henüz daha Cumhuriyeti ilan etmeden ilk mübadeleyi hemen yaptık Yunanlılarla. Özellikle Selanik ağırlıklı, Müslüman kimlikli, oradan göçmen aldık. Ve buradan Kayseri'den, Yozgat'tan, Konya, Karaman'dan özellikle Hristiyan unsurlar. Ama bunlar Türktüler. Bunlar Türktüler. Bu Hristiyan azınlıkları biz verdik ve onları aldık. Bunlar bir devleti yürütecek kadrolar açısından önemli özelliklere sahiptiler. Çoğu eğitimliydi erkeklerine. Batı lisanı biliyorlardı, Avrupa'yı biliyorlardı, Avrupa kültürüyle yetişmişlerdi. Birçoğu da etnik açıdan Türk değildi ama işte Türk kültür havzasında yetişmişlerdi. Bu devletin bürokrasisini bunlardan teşekkül ettirdik. Yani biraz da mecburduk buna. Yani siz Almanya büyükelçi atayacaksınız, bilmem Avusturya konsolos atayacaksınız, bilmem Fransa büyükelçiliğine 3 tane katip lazım atayacaksınız. Bu insanlardan atadık ve devlet bürokrasisini de bunlardan teşekkül ettirdik. Cepheye gitmeyen Türklerdir bunlar. Anadolu içinde olanlar da senin deden, babanla beraber, senle beraber 3 nesil Çanakkale'de can verirken onlar İstanbul'daydılar. Veya onlar şurada buradaydılar. Senin deden hasbelkader sağ salim kurtuldu. Derdi vardı. Evde 3 çocuğundan kalmış 7 tane yetimin karnını doyuracaktı. Topallaya topallaya tek şeyle köyüne geldi. Oradaki tarlasını sürecek öküzü yoktu. Eşeğini Karasaba'nın bir tarafına, kendisi bir tarafa, nenenle beraber derdi oydu. Yani o 6 tane yetime ekmek yetiştirmek. Onun derdi oydu. Öbürleri ise devleti biz kurduk diyorlar. Bu zihniyet, bu anlayışını bugüne kadar da işte kültürel genetiği, kumaşı farklı aydın tipinin hep karşısında yer aldı Mehmet Akif. Ve bunlar tarafından da hiç sevilmedi. Bunların Mehmet Akif'le bir tarla davaları yoktu. Bir siyasi rakipleri değildi. Bir futbol takımı karşıtlığı yoktu. Görmemişlerdi, etmemişlerdi. Aynen Abdülhamit gibi. Yani böyle bir olumsuz bakış şeyleri var. Yeryüzünde ulus devlet olarak milli marşı olan bütün milletlere ve devletlere bakın, milli şairine bu gözle bakan yoktur. Türkiye'de kendisini ulusalcı, işte sol, cumhuriyetçi, şu bu diye vasıflandıran kesimlerden ben Mehmet Akif'i, Abdülhamid'i, bunun gibi böyle bu kulvarda olan insanlara sıcak baktıklarını falan hiç görmedim. Öğrencilik yıllarımızda da mesela edebiyat derslerinde gerek liselerde gerekse üniversitede efendime söyleyeyim. Eğer gelen hocanın dünya görüşü, bakış açısı bu şekildeyse yani Mehmet Akif'i hiç böyle işlemeden falan geçerdi veya işte tahtaya yazardı. Şu aruz kalıbıyla yazılmıştır. Efendim bu beyitte şu sanatı yapmıştır. Aruzu iyi kullanır. Buradan öteye gitmezdi. Böyle cansız bir varlık gibi. Halbuki mesela bunun yanında diyelim ki işte bir Mehmet Akif'le mukayese edilmez ama mesela bir Nazım Hikmet. Onun mesela Çanakkale ile ilgili tek satırı yoktur. Yani hiç kafasını kurcalamamıştır. Yani o kadar insanın orada hayatını kaybetmesi, şehit olması, şu bu. O milli mücadeleyle ilgili yazdığı destan da o da affedilmesi için kendisine bu söylenmiştir de benim kanaatim istemeyerek, yani hapishaneden çıkmak, affa uğramak için öyle bir şey yazdı. Yani Akif milletin ruhu demekti. Akif milletin vicdanı demekti. Akif milletin kalbi demekti. Mesela çok acı bir olay yaşandı 28 Şubat sürecinde. Sene 1999. Zannediyorum Eylül'ün sonu veya Ekim'in başıydı. Üniversitelerin açılış tarihiydi. Genelde işte ya Eylül'ün son haftasında üniversiteler açılıyor ya Ekim'in ilk haftasında açılıyor. Üniversitelerde bir gelenek var. Açılış günü bir törenle açılır. O törende rektör bir açılış konuşması yapar. Bu açılış konuşmalarında konuşudur. Üniversitelerin hedefleri nelerdir? Dünya üniversitelerinde bilimsel çalışmalar şu anda nerelerdedir? Biz neredeyiz? Ve ondan sonra rektör özele döner, kendi üniversitesini söz konusu eder. Geçen sene şu, şu, şu, şu, şu alanda şunları yaptık. Bu sene hedefimiz işte şunları, şunları, şunları, şunları yapmaktır. Format budur. Ve yine geleneğe göre bu açılış konuşmasından sonra bir hoca önceden kararlaştırılır, akademik bir konuda ilk dersi yapar. Bu genelde şu olur, üniversitenin çok branşları var. Yani fizik bölümü var, kimya bölümü var, biyolojisi var, mühendislikleri var, tıpları var, teknoloji fakülteleri var. Bunlar hepsi törende katıldıkları için bir fizikçiye genelde bu dersi vermezler. Adam fizikten bir konuyu anlattığında, çünkü kimse anlamaz. Herkesin ortak konusu genelde sosyal bilimlerdir. Bir sosyal bilimci ilk dersi yapar. Bu bir eski Türk edebiyatçısı olabilir, bir tarihçi olabilir, bir felsefeci olabilir, bir sosyolog olabilir. Herkesin anlayacağı şekilde işte 45 dakika, 1 saat içerisinde böyle bir ders yapılır. 28 Şubat sürecinde bu gelenek yıkıldı. Türk üniversiteleri üniversite olduklarını unuttular. O 28 Şubat'ın havasında asker goygoyculuğu yapma derdine düştüler ve oranın üniversite olduğunu unuttular. Mesela bunlardan birisine, ben İstanbul Üniversitesi'nin açılışına katıldım. Sayın Alemdaroğlu üniversite rektörüydü. O bir açılış konuşması yaptı. Ben orada bir doktora jürisine gitmiştim İlahiyat Fakültesi'nde. Gittik, törene de katıldık orada. Aşağı yukarı 45 dakikalık bir konuşma yaptı. 45 dakikanın 40 dakikası Türkçe ibadetle ilgiliydi. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük üniversitesinin rektörü o üniversitenin açılışında bilimden bahsetmiyor. Üniversitenin hedeflerinden bahsetmiyor. Dünyadaki bilimsel çalışmalardan bahsetmiyor. Bilim çağına girdiğimiz şu üçüncü milenyumda Türkiye'nin ne yapması gerektiğinden bahsetmiyor. Açılış konuşmasında Türkçe ibadetten bahsediyor. Bu zaten bu, yani siz batılı bir bilim adamı olarak mesela o gün orada benim bulunduğum o salonda, ben bir Fransız bilim adamı olsaydım kalkardım derdim ki bunlar adam olmaz. Bunlardan bir şey olmaz. Bir üniversitenin görevi bu değildir. Bir memleketin altını oymak istiyorsanız böyle oyun. Bak kardeşim, ben tarihçiyim. Türkiye'nin aydınları 1000 yıllık yazılı kültürünüzü biz alıyoruz, bu çocukları İngilizce öğreniyor. İngilizce tercümesinden Osmanlıca belgeyi bana getiriyor. Dünyada bu duruma düşmüş başka bir millet yoktur, yoktur, yoktur. Yani bu kahır bizi yok etti, yüreğimizi dağladı. Yahu kardeşim, bir İngiliz Osmanlıca biliyor, onu İngilizceye kendi diline tercüme ediyor. Benim yetiştirdiğim ilim adamı da belgeyi oradan alıp okuyor veya aydının belgeyi oradan alıp okuyor. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şeydir yani. Şimdi neyse, onları bir tarafa bırakalım. Gata, o da üniversite formatı içerisinde, o da açılışını yapıyor. Ve onun da toplantısında işte açılış konuşması yapılıyor ve ilk ders yapılıyor orada da. Yalçın Işımer diye bir diş hekimi, dişçi yani. Halkın dişçi dediği dişçi, ama general rütbesi var. Yaptığı hizmetten dolayı 3 senede 5 senede bir rütbe almış. O da general almış. O günün açılış konuşması, GATA mühendislik fakültesi değil, edebiyat fakültesi değil, ilahiyat fakültesi değil, şu değil bu değil. GATA sağlık bilimleridir, tıp. Orada konuşulacak şey bellidir. Tıp. Orada maydanozun faydalarını da sayamazsın. Türkiye'nin ekonomisinden de bahsedemezsin orada. Tıptan bahsedeceksin. Dünya tıbbı nereye gidiyor? Biz neredeyiz? Geçen sene bizim tıp ve sağlık bilimlerimizde neler yapıldı? Bu sene neler planlanıyor? Bunlar anlatılır. Bunun dışında başka bir şey anlatılmaması lazım. Açılış dersi GATA'da Atatürk'ümüz ve Türkçemiz. Atatürk'ümüz ve güzel Türkçemiz. Başlığı bu. Gata'nın açılışında bu Atatürk'ümüz ve güzel Türkçemiz isimli başlıklı dersi veren, konuşmayı yapan Yalçın Işımer orada hemen döndü Mehmet Akif'e. O kadar ağır ifadeler kullandı ki Mehmet Akif hakkında. Mesela Çanakkale şehitlerindeki şu beytini esas aldı. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Çanakkale şiirindeki bu beytini aldı. Bu Arap hayranı, bu bilmem gerici, bu yobaz Mehmetçiği getirmiş Arap bedevisiyle mukayese ediyor. Ve Mehmet Akif'in ismi Burdur'daki üniversiteye verilmişti. Bunu da kınadı ve zamanı gelecek bunun hesabı sorulacak dedi. Bu lafı etti. Şimdi bu sizin İstiklal Marşı'nızı yazan şair bir. İki, ordunun duası diye kahraman Türk ordusuna ayrıca şiir yazmış. İstiklal Marşı'nı safahatını almamış, benim değil, Türk ordusuna ithaf etmiş. Artı 253 bin şehit verdiğiniz Çanakkale'ye tek şiiri yazmış bir şair. Her tarafından millilik dökülen bir şair. Her tarafından 75 milyondan daha çok Türkçü, Türk kanı taşıyan bir Akif'e, bir milli şaire siz peygamber ocağı addedilen ve o Mehmetçiği o kadar kutsamış ki Bedir'deki sahabeye benzeten bir milli şaire siz kalkıyorsunuz Mehmetçiği nasıl bedevi araba benzetir diye Mehmetçiği aşağılamış olarak kabul ediyorsunuz ve o Arap hayranı pis adama hakaretler yağdırıyorsunuz kendi zihniyetiniz için. Şimdi bunu o tarafın cehaletine verelim. Akif, hakikaten ben de düşündüm bir müddet. Dedim ki, ya neden bu Bedir'in arslanları dedi? Şimdi bu cenahın ahmakları o eleştiriyi yapanlardı. Onu da söyleyeyim. Şimdi mesela Akif neden Malazgirt'teki Levent'le, Alperen'le, Mücahit'le, neyse adına ne derseniz deyin, oradaki askerle niye mukayese etmedi? Yani Anadolu'nun kapılarının açıldığı var olma yok olma savaşı. Anadolu'nun ebedi vatan kılınmasının mührü Malazgirt'te vuruldu. Alparslan'ın o duruşu da hakikaten hem İslami hem milli açıdan müthiş bir figür. Cuma günü cuma namazını bizatihi askerine kendisi kıldırıyor. Beyaz bir elbise giyiniyor, kefen anlamında. Atının kuyruğunu kendi eliyle bağlıyor ve atın üzerine biniyor, ordunun başında hücum emri veriyor. Ve Bizans, o dönemin Roma'sı, Bizans'ı, Bizans'ın aslında en güçlü olduğu dönemlerde. Yani kimse Bizans'ın işte zayıf olduğu dönemler falan zannetmesin onu. O dönemde mesela Malazgirt'le mukayese edebilirdi. Veya Mohaç. Mohaç normal bir savaş değil. Bütün Avrupa'nın birleşerek artık Türkleri burada durduracağız ve silip süpürüp Balkanlardan da atacağız. Ondan önce biz işte Varna'da diyelim Sırplarla savaştık. Bilmem orada şundan, Nibolu'da şuyla buyla. Mohaç'taki Haçlı ordusudur karşımızda. Üst üste yenilgiler almışlar ve toprak kaybetmişler. Varna, 1. Kosova, 2. Kosova, Nibolu, Belgrad falan artık son şey. Öylesine güçlü hazırlanmışlar ki lojistik olarak, silah, araç, gereç olarak normal bir savaşın dışında hazırlık yapmışlar. Yani %99 galibiyet değil, %100 kesin netice alacaklar. Sadece askerleri zırhlar giyinmemişler, atlara da zırhlar yapmışlar. ve atları da birbirine zincirle bağlamışlar ki bozulmasın. Evet. Süpürge harekatıyla, yani o Türk ordusunu böyle tepelesin geçsin atlarıyla. Biz teknolojik üstünlüğümüzle, teknolojik üstünlük toplarımızla 2 saat içerisinde o Haçlı ordusunu yok ettik ve tüm Macaristan'ı ele geçirdik. Mesela Mohaç'la bunu mukayese edebilirdi. İstanbul'un fethi, Ulubatlı Hasan bir simge, bir idol. Onu resimleri, tasviri resimleri de muhteşem. Bir elinde işte ay yıldızlı bayrak, böyle onlarca ok göğsüne saplanmış ama o bayrağı yine elinden bırakmıyor. Ona bakan her küçücük çocuk çok derin duygular içerisinde, ruhu böyle kabarıyor. Kahramanlık şeyi. Mesela Ulubatlı Hasanlarla, Malkoçoğullarıyla, bilmem kimlerle mukayese edebilirdi. Fakat bunların hiçbirisini yapmadı, getirdi Bedir'le yaptı. Bu konu beni uzun süre düşündürmüştü. Bedir Savaşı'nın önemi neydi? Yani neden Çanakkale'yi, Çanakkale'de 253 bin şehit vermişsin. Karşı tarafın, Fransız ve İngilizlerin de kayıpları 250 bin civarında. Bir dünya savaşının en önemli cephesiydi o. Ya Bedir dediğin yer, bir tarafta 300 kişi, 2 tane atları var sadece. Öbür tarafta da Kureyş ordusu dediğin ordu da 1000 kişi. Yani 2 köyün kavgası gibi bu. Silah, araç, gereç açısından hiç Roma ordusuyla, Bizans ordusuyla veya Pers-Sasani ordularıyla mukayese edilecek bir şey değil. Savaş bile denmez. Bu nedir bu Bedir'in aslanları? Şimdi biz tarihe baktığımız zaman bütün coğrafyadaki savaşların sebeplerini sağdan saysam 5 tanedir, soldan saysam 5 tanedir. Bunun içerisinde futuhat duygusu vardır. Fethetmek, o ülkeyi kendi topraklarına katmak. Düşmanlığı vardır, intikam almak. Şehirlerini yağma etmek. Orayı fethedip vergiye bağlamak. Yenerse, ele geçiremezse bile savaş tazminatı almak ve nefsini tatmin etmek, kahramanlık. Bütün savaşların ana sebepleri bunlardır. Bir savaşta bir 2 maddesi daha öne çıkar, 3 maddesi biraz daha girer ama sağdan da saysan bu, soldan da saysan bu. Bedir'in bir farklılığı var. Ne toprak için oraya gelmişler, ne bir düşmanlık için oraya gelmişler. Ne ayrı milletlere mensuplar, ne ayrı ırklara mensuplar, ne bilmem neye mensuplar. 2 ordu. Ordu işte. 300 kişi. 3 tane atı var Müslümanların. Diğerleri yayalar, atları bile yok. Ve birer tane kılıç var ellerinde. Tabii İslam ordusunun önünde bayrağı taşıyan bir bayraktarı var. Ona bir at vermişler, binmiş atın üstüne. Bir tane sırığa siyah bir bezi bayrak diye bağlamış, önde duruyor. Kureyş'in süvari birlikleri var, onlar daha güçlüler ama 1000 kişiler onlar da. Onların da bir bayraktarı var, atın üzerinde zırhlı mırhlı, o da öne çıkmış. 2 ordunun bayraktarı, Müslüman ordunun bayraktarı Ebu Huzeyfe. Karşısındaki Kureyş ordusunun bayraktarı Ebu Huzeyfe'nin babası. Baba ile oğul. Karşı karşıyalar. Hazreti Peygamber soluna bakıyor. Amcası Hamza var solunda. Karşı tarafa bakıyor. Diğer amcası Abbas karşı safta yer almış. Hamza ile Abbas kardeşler. Peygamber de onların yeğenleri. Bir amcası yanında, bir amcası karşı orduda yer alıyor. Hamza'nın yanında yeğeni Ali. Peygamberin de yeğeni sayılır, amcasının oğlu. evinde büyümüş. Ehli beytin göz bebeği. Ali'nin karşısında Akil var, Ali'nin ağabeyi. Ebu Talib'in iki çocuğu. Birisi Abbas'ın yanında, amcasının yanında duruyor. Karşısında diğer amcası Hamza ile kardeşi Ali var. Peygamberin sağında Ebu Bekir var. Bir oğlu Abdullah Ebu Bekir'in yanında, diğer oğlu Abdurrahman karşı safta, silah elinde. Gerisini saymaya lüzum yok. Hepsi böyle. Böyle bir savaş dünyada yok. Hakla batılın, şirkle tevhidin var olma şeyi. Allah Resulü bu manzarayı görüyor ve çadırına giriyor. Ellerini açıyor. Ya Rabbi diyor. Şu 300 tane mücahit buraya bugün. Senin isminin yeryüzünde anılması için buraya gelmiş. Eğer bunlar mağlup olurlarsa, senin adını anacak kimse kalmayacak. Sana secde edecek kimse kalmayacak. Onun için ya Rabbi vaadini yerine getir ve yardım et. Buradaki ana şey tevhidle şirkin mücadelesidir. Toprak almak, toprak kaybetmek, şan almak, şan vermek bilmem ne, bunlar yok. Eğer ya şirk galip gelecek ya tevhid galip gelecek. Tek savaş budur. Diğerlerinin şeyleri farklı sebepleri. Mehmet Akif onun için diyor ki, ne kadar büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Çünkü Çanakkale Boğazı'ndan o emperyalist iki büyük donanma geçtiğinde İstanbul alemi İslam'ın kalbi ve beynidir. İslam alemi yok edilecektir. Bu nedenle oradaki savunmayı Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Buradaki ancak kelimesi başka savaşlarda olmayan şeyi vurguluyor. Yoksa ikisini mukayese etme meselesi değil. Bir Türkçeyi bozarsanız bir dilin hakimiyetini, öküz de öyle anlar. Virgülü buraya mı koyayım, oraya mı koyayım? Ancak oraya mı gider, ancak buraya mı gider? Sadece manasındadır o. Bütün savaşlardaki şeyler ayrı. Sadece bu anlamda Bedir'in arslanları bu düşünce, bu ruhaniyette bilmem bu şeyde idiler. Akif İslam tarihi boyunca Kur'an'ı en iyi anlayanlardan birisidir. Bakıyoruz işte bizim mahallenin sergerdeleri internette falan yazıyorlar. Kimi diyor ki ya evet yani Akif samimi bir adamdır, sahabeyle nasıl mukayese edilir? Sahabenin işte bu şeyi vardır falan bilmem neyi vardır. İşte öyle heyecana gelmiş, bilmem neye gelmiş de onu söylemiş. Hoş görmek lazım. En hafif olanları bunlar. Bunlar ne edebiyattan bir şey anlıyorlar, ne Akif'in o ruhaniyetini biliyorlar. Akif işi daha ileri götürüyor. Öyle bir hal alıyor ki, kendisini öyle kaptırmış ki. Akif bu şiiri nasıl yazdı? Biraz da oraya bakalım. Şimdi biri diyor ki, Mehmetçiyi nasıl Arap Bedevisi'yle mukayese edersin? Şunu söyleyeyim. Akif Mehmetçi'yi daha iyi tanırdı onlardan. Bu kafada olanlardan. Mehmetçi'ye bu ismi ona sorsam kim verdi onu bilmez zaten. Ben lisedeyken, hatta üniversitedeyken Mehmet Akif'in bu Çanakkale şiirini cephede gidip gördüğünü, cepheyi gördüğünü ve o duygularla orada yazdığını hep zannediyordum. Çünkü zaman zaman öyle ince tasvirlere giriyor ki savaşı bizatihi görmeden onları o şekilde ifade etmek mümkün değildi. Ve üstelik böyle adeta bir kanaviçe örer gibi de örmüştür arka arkaya. Şunu söyleyebiliriz. Hani konuşmamızın başında dedik ki bir müfessir eğer Kur'an tamamen kaybolsa sadece Fatiha kalsa bütün Kur'an'ı oraya bakar yazarız. Yazarım ifadesi. Çanakkale'nin bütün belgelerini yok etseniz Akif'in Çanakkale şiirinden Çanakkale'yi yazarsınız. Ben onu lisede ve üniversitede cepheye gittiğini zannediyordum. Çünkü kitaplarda öyle bir şey yazmıyordu. Sonradan yani tarihçi olduk, kendi okumalarımızla, araştırmalarımızla onu gördük. Çanakkale Savaşı devam ederken Akif Kuşçuoğlu Eşref'le beraber Mısır'da. Görevli yani teşkilat-ı mahsusanın başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı Kuşçuzade. Şimdi şu kadarını da söyleyeyim. Bu da üzeri örtülüyor. Ders kitaplarında tek kelime bahsedilmiyor. Gerek Suriye'nin bağımsızlığı, gerek Anadolu'nun milli mücadelenin kazanılmasında emek olarak bir sıralama yapacak olursak en büyük emek bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızın emeğidir. Mustafa Kemal Paşa henüz İstanbul'dan Samsun'a hareket etmeden bütün hazırlıkları bu teşkilat-ı mahsusa dediğimiz Milli İstihbarat Teşkilatımız tamamlamıştır. Altyapıyı bitirmiştir. Gerekli yerlerde silahlı direniş örgütleri olan Kuvayi Milliye Teşkilatlarını organize etmiş. Gerekli yerlerde oraların hukuki ve siyasi haklarını savunma açısından da müdafaa-i hukuk cemiyetlerini harekete geçirmiştir, tesis etmiştir. Bunu hem Suriye'de yapmış hem Anadolu'da yapmış. Bu kadar büyük hizmeti vardır. Millet olarak Allah'tan hepsine rahmet diliyoruz. Bugünkü topraklar üzerinde yaşamamızın sebeplerin en önemlilerini onlar icra etmişlerdir. Akif de bu Kuşçubaşı'nın en yakın arkadaşıdır, dostudur ve beraber çalışırlar. Mısır'da oradaki Arap kabile şeyhleri, siyaset adamları, efendime söyleyeyim kanaat önderleri, tarikat önderleri, fikir adamları, düşünce aydınlarla vesaireyle görüşmeler yapıyorlar. Aman İngilizlerin oyununa gelmeyin. Mısır'ı bitirdikten sonra Suudi Arabistan'a gittiler. Şerif Hüseyin ve İngilizler, Lawrence'i işte, diğer Arap kabileleri bunlara destek vermesinler diye buradaki kabilelerle görüşmeye gidiyorlar. Kuşçubaşı Eşref diyor ki, bedenimiz oralarda, Necit çöllerinde. Dilimiz oradaki şeyleri anlatıyor ama aklımız ve ruhumuz Çanakkale'de. Biliyoruz ki eğer Çanakkale geçilirse, İstanbul'a girerlerse, payitaht düşerse, bedenin kalbi durdu. Ondan sonraki beden artık cesettir. Böl parçala nasıl istersen et. Bunun farkındayız. Bu yüzden aklımız fikrimiz Çanakkale'de. Bir akşam Necit çöllerinde çadırımızı kurduk. İstirahat edeceğiz. Bir ara bir telgraf geldi. Ve Çanakkale'de zafer kazanıldığını, düşman gemilerinin batırıldığını, düşmanın geri çekildiğini yazıyordu. Akif'e hemen söyledim. Ben onun havalara zıplayacağını, sevinçten naralar atacağını, kendini kaybedeceğini zannediyordum. Fakat böyle durgunlaştı. Adeta böyle taş kesti bütün vücudu. Gözlerinde hiçbir anlam yok. Yüzünde hiçbir ifade izi yok. Böyle durdu, sadece bana bakıyordu. Çadırın yanında bir iprik vardı. Onu aldı. Ve şöyle 30-40 metre kadar uzaklaştı. O iplikteki suyla bir abdest aldı. Sonra Mekke'ye doğru yönünü çevirdi. Ve namaz kılmaya başladı. 2 rekat namaz kıldı. 2. rekatın secdesine gitti ve kalkmadı. Biraz sonra hıçkırıkları gelmeye başladı. Ağlıyordu. Arkadaşlar bana baktılar, biraz tedirgin oldular. Dedim ki bu aylardır üzerinde bir stres vardı bunun. Süren o stres. Bırakın ağlasın, karışmayın, rahatlar ondan sonra. 20-25 dakika kadar o hıçkırıkları hiç kesilmedi diyor. Sonra kalktı secdeden. Çadıra doğru geldi. Ve sakalı o gözyaşlarıyla beraber kum da ıslanmış, böyle sakalı kumlaş etti. Elinde bir kağıt vardı diyor. Bana uzattı. Çanakkale şehitlerine başlığı buydu diyor. Çanakkale'yi Necit çöllerinde yazdı. Bunu öğrendikten sonra da aklıma hep şu geldi. Yahu bu kadar detay, adeta film izler gibi. Bunu nasıl orada 20 dakikada yazdı? Yani hiç düşünme payı olmadan o anda ruhundan esen şeyleri yazıya döktü. Sonra televizyon falan Türkiye'ye gelince şunu gördük biz. Mesela Arjantin'de bir futbol maçı oynanıyor. Canlı yayın. Biz burada izliyoruz. Canlı o anda iki futbolcu topa girerken birisinin ayağı öbürünün ayağına çek, kemik sesi, tak sesini duyuyoruz biz. 20 bin kilometreden o görüntüyü anında buraya getiren şey bir makina, 3-5 tel, 3-5 şey, bir insan yapmış bunu. Bir insan 20 bin kilometre uzaktan o görüntüyü, onun aklı, onun bilgisi benim oturduğum odanın içerisine kadar getirebiliyorsa, bu kainatın mutlak hakimi ve tek yaratıcısı olan Cenab-ı Hak, o samimiyet pınarı olan Mehmet Akif'in önünden, gözlerin önünden o perdeyi kaldırdı bana göre ve Çanakkale'deki o mahşeri gösterdi. O 20 dakikada tuttu, onu yazdı. Ha buradan Akif'in önünden o perdelerin kalkmasından, bu uçanlar, kaçanlar falan var ya, onlar kendilerine pay bırakmasınlar. Hı hı. Akif başka, onlar onu tırnağı edemezler. Şimdi Akif öyle bir insan ki, Akif oradaki Mehmetçiği o kadar büyütüyor ki, bu cahil zihniyet şunu anlasın. Akif son derece dindar bir insandır. Kur'an'ın yaşayan timsalidir o. Şimdi hani Arap Bedevisi'ne falan, hadi Arap Bedevisi kabul edelim onun şeyini. Bak sen Akif oradaki düşen şehide ne yapıyor, Mehmetçiğe ne yapıyor. Şimdi çok kıymetli, çok önemli bir insan vefat ettiğinde, yani dini anlamda kıymetli adam, ona siz normal bir kabir yapmazsınız. Ona türbe yaparsınız. Türbe. Akif de Çanakkale'deki Mehmetçi'ye türbe yapıyor. Sinan'ın yaptığı türbeler umurunda değil, gözü görmüyor. Onları çok basit. Ebu Suud Efendi'nin, Zembilli Ali Efendi'nin, Fatih'in, Kanuni'nin, bilmem nenin türbelerini hiç önemsemiyor. Ona öyle bir türbe yapıyor ki o türbenin kubbesini sema olarak, göğü semayı kubbe yapıyor türbesine. Her türbenin bir türbedarı olur. Bir bekçisi olur. Bu yaşlı bir sakallı dede olur, kör topal biri olur, bir kadın olur. O gecenin mehtabını sabaha kadar, fecrin doğuşuna kadar mehtabı türbedar yapıyor Mehmetçiğe. Sonra türbenin içerisinde bir lamba falan olur, ona ışık şey kandil etmek için falan. O yedi kandilli Süreyya'yı getirir, oraya diker avize olarak. Her mezarın bir mezar taşı olur. Osmanlı sanatkarlarının yaptığı o muhteşem mezar taşlarını Akif görmez bile. Mezar taşı arar Mehmetçiğe.
Mehmetçiye layık mezar taşını bulamaz. Kabe'yi yerinden söker getirir Çanakkale'de, Mehmetçiğin mezar taşı yapar. Akif'in Mehmetçiğe verdiği bu önemi bu zihniyet anlayamaz, anlaması da mümkün değildir. Akif budur. Akif'le Mehmetçik budur. Ruhları aynı tezgahta dokunmuştur. Akif her kitabenin üzerine de bir şeyler yazılır. Onu da beşerin ağzından çıkan şeyi ona görmez, mezar taşına vahyi getirir. Mezar taşı olarak mezar taşına yazılacak şeyi de vahyi getirir. Bütün bu dünyevi kutsiyetleri gene yeterli görmez. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Ağuşunu açmış duruyor peygamber. Allah Resulü'nün kucağını Mehmetçiğe mezar yapıyor. Bunu bu milletin çocukları Akif'i idrak ettikleri zaman bu ülke o tarihi misyonuna kavuşacak, o tarihi misyonuna layık bir millet ve devlet olacaktır. Biz bundan koptuğumuz için zaten bu hale geldik. Türkiye'deki kavganın, son 150 senedir devam eden kavganın bütün hadisesi şudur. Biz koca bir nehiriz. 3000 yıllık geçmişi olan insanlık tarihinde bir milletin nehriyiz. Ona 1400 yıl önce İslam nehrini karıştırdık beraber. Ana bir nehir, bu hep böyle akıyor. Bu nehir yüzyıllar içerisinde, bu yüzyılın başında suyu gittikçe azaldı, azaldı, azaldı. Birileri bir kanal yaptılar. Bu tarafa nehir akıyordu. Bu tarafa bir kanal yaptılar. Cılız bir dere oldu. Ve bu su bu kanaldan buraya doğru akıyor son yüzyıldır. Fakat bu milletin genetiği sağlam, Anadolu toprağı sağlam ve bu dere yavaş yavaş kabarmaya başladı. Yavaş yavaş kabarmaya başladı. Artık o kanala sığmıyor. Birilerinin kavgası bu. Nehir kanaldan taşmış, ana yatağına doğru dönüş yapıyor. Bunlar ondan bağırıyorlar. Kıblesi bunun batı diyorlar. Bu kanal devam etmeli, böyle cılız halde devam etmeli. O nehir onların da hoşuna gitmiyor. Bu ülkede yaşayıp bu milletin tarihine şaşı bakan, Osmanlı'yı yerden yere vuran, cımbızla oradan buradan bir şeyler çekiştirip Osmanlı'ya düşmanlık yapan, Türkçülük numarasına yatıp Osmanlı devşirmeydi, şuydu buydu, Türkiye ezdi bilmem ne numarasına yapıp bu işi şey edenlerin esas dertleri budur. Ve Akif'e düşmanlık da burada başladı. Bu milli marşı ümmetin ve milletin vicdanını ve ruhunu temsil eden Akif, Mısır'da anlatır bizim edebiyatçılar. Akif'i anlamayan edebiyatçı Akif'i anlatıyor. Efendim şu beytte şu sanatı yapmış. Failatun failatun failatun. Ya Akif'in böyle bir derdi olmadı. Terennümünü o yolla yapıyordu. Mısır'da efendim gitti orada. Biriler de diyor ki kaçtı. İşte hatta birileri diyor ki Said Halim Paşa işte o Arap'ın şeyiyle gitti. Onun köşkünde bilmem ne etti. Bu taraftaki mahallenin ahmağı da diyor ki orada efendime söyleyeyim Kahire Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Yani yurt dışına gitmiş bir öğretim üyesi muamelesi yapıyorlar. Bakın Mısır'da safahatin içerisinde o kadar vatan hasreti çekiyor ki bedeni artık ağır geliyor ona. Şu serilmiş görünen gölgeme imrenmedeyim. Ne saadet. Hani ondan bile mahrumum ben. Daha bir müddet eminim ki hayatın yükünü, hayatın devam etmesinden üzülüyor artık. Daha bir müddet eminim ki hayatın yükünü, dizlerim titreyerek çekmeye mahkumum ben. Çöz de artık yükümün kör düğüm olmuş bağını, bana çok görme ilahi bir avuç toprağını. Ölümü istiyor. 63 yaşında daha. bugün için genç sayılabilecek bir insan. Ve sonunda bir zaman vatan olan ama sonra gurbet el gibi şeyden öyle bir Anadolu bağlılığı var ki ölümü yaklaştıkça, hastalığı arttıkça İstanbul'a dönmeye karar veriyor. Ve bir gemiyle geliyor. Haber alıyor İstanbul medyası. Aleyhinde yazmaya başlıyorlar. Siyasetçileri, aydınları, gazetecileri aynı bugünkü güruh gibi. Ne işi var bunun bu ülkede? Neye geliyor bu Arap hayranı? Bilmem şu, bilmem bu aleyhinde. Ve bu adam yıllarca devlete, devlet memuru olarak hizmet etmiş. Bir dönemde birinci mecliste milletvekili yapmış. Maaşını ödemediler bu insana, maaşını. Geldi Beyoğlu'nda Said Halim Paşa, Mısırlar apartmanı denilen bir yerde tedavi gördü. Ziyaretçileri gelip gidiyordu tabii. Polisi oralarda tur atıyor. Gelen adama böyle bakıyorlar, böyle bakıyorlar, böyle bakıyorlar. Korku salıyorlar ortaya. Herkes o günlerde mimlenmemek için başıma bir iş getirirler. Artık kimse Akif'i ziyarete de gitmiyor. Biri birilerine soruyorlar, durumu nasıl, hastalığı nasıl gitti, bilmem ne etti. Hatta İstanbul'da halk öyle merak etti ki, kimileri diyordu ölmüş, kimileri diyordu ya öldü, nasıl, nereye gömdüler, denize mi attılar cesedini, şu mu oldu, bu mu oldu? Haber bile verilmiyor, hiçbir yerden haber alınamıyor. Ve cenazesi, anlatalım artık, oraya gelelim. Bir gün Fethi Gemihlioğlu, 3 tane İstanbul Üniversitesi'nden 3 tane üniversite öğrencisi, o ana kapıdan çıkıyorlar, Bayezid Camii'nin arkasından, sahaflardan, Kapalı Çarşı'dan geçecekler, yürüyorlar. Tam Bayezid Camii'nin o arkasına, çınarın oraya geliyorlar, bakıyorlar ki musalla taşında bir tabut var. Yanında da bir belediye zabıtası var. Tabutun üzerinde hani bir yeşil örtü falan örtülür ya, adettir bu. Yeşil örtü de yok, eski bir tabut. Bunlar görüyorlar ve şöyle diyorlar. Ya Allah rahmet eylesin, ölene bakın. Hiç kimsesi yok, belediye kaldırıyor cenazesini. Çünkü belediye bir at da öldüğü zaman, bir eşek de öldüğü zaman onunkini de belediye kaldırıyor. Sahipsiz. Bunu da belediye kaldırıyor. İyi ki böyle bir kimse kurtulmuş gitmiş. Ya biri de diyor ki ne kadar fakir ki tabutun üzerine bir yeşil örtü dahi serilmemiş. Yürüyorlar, geçiyorlar. Allah rahmet eylesin. Tam sahafların içerisinden geçerken aralarından Fethi Bey diyor ki ya arkadaşlar diyor, şu cenazeyi bir soralım kimin? Diyorlar ki ya işte kimsesiz biri, neyini soracaksın sen yani? Nereden tanıyacaksın? Ya Mehmet Akif'in falan cenazesi olmasın? Hani öldü möldü diyorlar, hiç haber yok. Ya onlar diyorlar ki oğlum yapma, bu kadar da paranoyak olma yani. Hadi yürü. Birkaç adım atıyorlar, tekrar Fethi Bey. Onlar yine ya sen kafayı mı yedin yani, paranoyak olmaya, şu olmaya lüzum yok. Hadi biraz daha en sonunda Kapalı Çarşı'nın ağzına geldiklerinde diyor ki arkadaş yok. Benim içime bir kurt düştü. Ben döneceğim. Siz gidiyorsanız gidin. Çekiştiriyorlar. Mekiştiriyor. Hayır diyor, gideceğim. Onlar da beraber geliyorlar. Tabutun yanına geliyorlar. Belediye görevlisine diyorlar ki bu cenaze kimin? O da diyor ki ya bu şair Mehmet Akif vardı onun. Sözün bittiği yer milli marşını yazmış. Bak, milli marşını yazmış. Cepheden cepheye koşmuş. Bu ülkenin her karış toprağında gözyaşı var. Vatandaşa haber verseler vatandaş gereğini yapacak, onu kaldırır. Bak, burada başka bir şey var. O haberi de vermiyor. Radyo söylemiyor. Gazete yazmıyor.
Ve o üç tane genç o üniversite kapısından içeri giriyorlar. Gömleklerini parçalayarak bağırıyorlar kantinlere, dershanelere, kütüphanelere. Kütüphanede bir tane bayrak buluyorlar bunlar. Önce o bayrağı alıyorlar. Tabii üniversite dersleri mersleri kesiyor. Öğrenciler hurra hepsi Bayezid Camii'nin önüne dökülüyorlar. Ve o tabutun üzerine o Türk bayrağını seriyorlar. Bayrak hakikaten şehit cenazelerinde çok güzel bir örtü. Çok bambaşka anlamlar böyle insanın bütün hücreleri şey ediyor. Dünyada Akif'in tabutuna yakıştığı kadar hiç kimsenin tabutuna yakışmamıştır o bayrak. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal. Ve İstanbul İstanbul olalı. Böyle bir cenaze görmedi. Bir anda bütün İstanbul'un haberi oldu. Bayezid'e akın akın geldiler. Bayezid Camii'nden ta Edirne kapıdaki şehitliğe kadar o tabut eller üzerinde değil parmaklar üzerinde tekbirlerle götürüldü. Ve çok sevdiği Babanzade Ahmet Naim Efendi'nin yanına defnedildi. Akif orada ebedi istirahatine gitti. Hiçbir millet milli marşını yazan şaire öyle davranmamıştır. Ama bugün millet bu milli şairine sahip çıktı. İsmi her tarafta, üniversitelere, hastanelere, caddelere, kültür merkezlerine, okullara vesaireye verildi. Orduları, hazineleri, taraftarları, partileri, bilmem örgütleri olanların arkasından bir Fatiha okunmazken bugün 70 milyon insan Akif'i gönlüne koymuştur. Onun yeri budur. Milletin kalbidir.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.